Ayrım 5, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 75. Adalet de tıpkı yılanlar gibi yalnızca çıplak ayakları ısırıyor. Monsignor Oscar Arnulfo Romero, San Salvador Başpiskoposu, 1980'de öldürüldü. Korku okumaları, korku eğitimi, korku endüstrisi, biçki dikiş kursları, ısmarlama düşman nasıl yaratılır? Korku eğitimi. Güvenliği adalete tercih eden bir dünyada, adaletin güvenliğin sunaklarında kurban edilmesini her gün daha çok insan alkışlıyor. Ayin şehirlerin sokaklarında yapılıyor. Her suçlunun kurşunlarla taranarak yere düşüşünde, toplum kendisini kovalayan hastalık karşısında bir rahatlama hissediyor. Her yoksulluk içinde sürünenin ölümü, iyi yaşayanlar üzerinde farmakolojik etkiler bırakıyor. Farmasya kelimesi, eski Yunanların kriz zamanlarında tanrılara sundukları adaklara, insan kurbanlara verdikleri isim olan farmakostan geliyor. Yüzyıl sonundaki büyük tehlike. 1982'nin sonlarında Rio de Janeiro'da sıradan bir olay oldu. Polis bir hırsız zanlısını vurdu. Kurşun, kanun koruyucularının kendilerini savunduğunda hep olduğu gibi şüphelinin sırtından girdi ve olay arşive kaldırıldı. Polis şefi raporunda şüphelinin gerçek bir sosyal mikrop olduğunun açıkladı. Ölümüyle bu gezegene rahat bir nefes aldırmıştı. Brezilya'da gazeteler, radyolar ve televizyonlar suçluları sık sık tıptan ve zoolojiden gelen terimlerle tanımlarlar. Virüs, kanser, sosyal enfeksiyon, hayvanlar, kemirgenler, böcekler, vahşi canavarlar ve elbette çocuklar söz konusu olunca küçük canavarlar. Kastedilenler hep yoksullardır. Öyle olmadıkları zaman haber birinci sayfaya yakışır. Hırsızlık yaparken ölen genç orta sınıftandı başlığını kullanmıştı. 25 Ekim 1995 tarihli baskısında Folha de São Paulo gazetesi. Polisle bağlantılı çetelerin öldürdüğü sayısız kurbanı saymazsak, 1992'de São Paulo Eyalet Polisi resmi olarak günde ortalama 4 kişi öldürüyordu. Yıl sonu toplamı Brezilya'da 15 yıl hüküm süren askeri diktatörlüğün katlettiği ölü sayısının 4 katına denk geliyor. 1995 yılının sonlarında gösterdiği cesaret ve kahramanlık nedeniyle Rio de Janeiro polisine maaş zammı verildi. Bu artış bir anda başka bir artışa çevrildi. Öldürülen zanlı sayısı birdenbire kat be kat arttı. Bunlar vatandaş değil, haydut diye açıklıyordu askeri diktatörlük döneminin baskı yıldızı ve Rio'nun kamu güvenliği sorumlusu General Nilton Cerqueira. O her zaman iyi bir askerin ve iyi bir polisin önce ateş edip sonra soru sorması gerektiğine inandı. Latin Amerika'daki silahlı kuvvetler 1959'da Küba'daki devrim depreminden sonra alan değiştirdi. Alışıldık görevleri olan her ülke sınır savunmasını bırakıp iç düşmanlarla, gerilla ayaklanmalarıyla ve bunların küçük ölçekli pek çok tezahürüyle meşgul olmaya başladı. Çünkü demokratik düzenin ve özgür dünyanın savunulması bunu gerektiriyordu. Bu amaçlardan ilham alan askerler pek çok ülkede özgürlüğü ve demokrasiyi bitirdiler. Yalnızca 4 yılda 1962 ile 1966 yılları arasında Latin Amerika'da 9 askeri darbe oldu ve sonraki yıllarda da üniformalılar sivil hükümetleri devirmeyi ve insanları ulusal güvenlik doktrini düsturunun emrettiği şekilde katletmeyi sürdürdüler. Zamanı geçti ve sivil düzen yeniden kuruldu. Düşman iç olmayı sürdürüyor ama artık eski düşman değil bu. Silahlı kuvvetler adli suçlulara karşı mücadeleye katılmaya başlıyor. Ulusal güvenlik doktrini yerini kamu güvenliği histerisine bırakıyor. Genel kural olarak askerler kendilerini sıradan polis kategorisine indirgenmelerinden hiç hoşlanmazlar. Ama gerçeklik buna zorluyor. Küresel korku. Çalışanlar işini kaybetmekten korkuyor, çalışmayanlar asla iş bulamamaktan korkuyor, açlıktan korkmayan yemekten korkuyor, otomobil sürücüleri yürümekten korkuyor, yayalar ezilmekten korkuyor, demokrasi hatırlamaktan korkuyor, dil söylemekten korkuyor, siviller askerlerden korkuyor, askerler silahsız kalmaktan korkuyor ve silahlar savaşsız kalmaktan korkuyor. Şimdi korku mevsimi. Kadının erkeğin şiddetinden korkusu ve erkeğin korkusuz kadından korkusu. Hırsız korkusu, polis korkusu. Kilitsiz kapı korkusu, saatsiz zaman, televizyonsuz çocuk, uyku hapsız gece korkusu ve uyandırma hapsız gündüz korkusu. Kalabalık korkusu, yalnızlık korkusu, olandan ve olabilecekten korku, ölme korkusu, yaşama korkusu. 30 yıl öncesine kadar sistemin her renkten düşmanı vardı, soluk pembeden ateş kırmızısına kadar. Tavuk hırsızlarının ve kenar mahalle bıçkınlarının yaptıkları, kanlı hikaye müptelalarının ve kriminoloji uzmanlarının dışında polisiye sayfalarının okuyucularından başka kimsenin ilgisini çekmezdi. Şimdi farklı olarak adli suçluluk denen şey evrensel bir obsesyon. Suç demokratikleşti ve artık herkesin ulaşabileceği bir yerde. Pek çok kişi suç işliyor ve herkes suça maruz kalıyor. Tehlikenin boyutu var güçleriyle sıkı baskı ve ölüm cezası isteyen politikacı ve gazeteciler için en verimli esin kaynağını oluşturuyor ve bazı askeri şeflerin sivil alandaki başarılarına yardım ediyor. Demokrasiyi kargaşa ve güvensizlikle özdeşleştiren kolektif panik, bazı Latin Amerikalı generallerin politik kampanyalarının başarısını açıklayan olası nedenlerden biri. Kısa bir süre öncesine kadar bu askerler kanlı diktatörlükler gerçekleştirmiş ya da bu diktatörlüklerde önemli roller oynamışlardı. Ama sonra şaşırtıcı bir popüler yankıyla siyasete atıldılar. Guatemala yerlilerinin yok edici meleği General Rios Montt, başkanlık adaylığı yasaklanınca anketlerde en üst sıraya yükseliyordu. Paraguay'da General Oviedo'ya da aynı şey oldu. Bir taraftan şüphelileri öldürürken, bir taraftan da alın terini İsviçre bankalarına yatıran General Bussi, Arjantin'in Tucumán eyaletinde tekrar tekrar başkan seçildi ve bir başka üniformalı katil General Banzer Bolivya başkanlığıyla ödüllendirildi. Ölümü ve yaşamı dolara çevirme yetisindeki Inter-Amerikan Gelişim Bankası'nın çalışanları, Latin Amerika'nın her yıl suç eylemleri yüzünden 168 milyar dolar kaybettiğini hesaplıyorlar. Dünya suç şampiyonası olsa biz kazanırız. Latin Amerika'da işlenen cinayetler dünya ortalamasından 6 kat fazla. Eğer ekonomimiz de suçla aynı hızla büyüseydi, gezegenin en müreffehleri biz olurduk. El Salvador'da barış mı? Ne barışı? Saatte bir cinayet temposuyla El Salvador savaşın en kötü yıllarındaki şiddeti ikiye katlıyor. Gasp endüstrisi Kolombiya, Brezilya ve Meksika'da en karlı endüstri. Büyük şehirlerimizde en azından bir kere soyulma teşebbüsüne uğramayan normal sayılmaz. Rio de Janeiro'da New York'tan 6 kat fazla cinayet işleniyor. Bogota şiddetin başkenti, Medellin dullar şehri, seçkinlerin polisleri, özel grupların üyeleri bazı Latin Amerika şehirlerinin sokaklarında devriye gezmeye başladılar. Baştan aşağı 3. Dünya Savaşı için donanmışlar. Kızıl ötesi gece dürbünleri, kulaklıkları, mikrofonları, kurşun geçirmez yelekleri, bellerinde kimyasal sinir gazı kapsülleri ve cephaneleri var. Ellerinde otomatik bir tüfek ve baldırlarında da bir tabanca. Kolombiya'da her 100 suçtan 97'si cezasız kalıyor. Buenos Aires'in varoşlarında da cezasız kalan suçların oranı buna yakın. Bu mahallelerde kısa bir süre öncesine kadar polisler zamanlarının büyük bir kısmını suç işlemek ve gençleri öldürmekle geçiriyordu. 1983'te demokrasinin restorasyonundan 1997'nin ortalarına kadar polis şüpheli gördüğü 314 delikanlıya ateş açtı. Medya 1997'nin sonlarında maaş alan 5000 üniformalıyı haber yaptı. Ama kimse nerede olduklarını ve ne yaptıklarını bilmiyordu. Bir taraftan anketler Rio Plata kıyılarında düzenin kuvvetlerine olan güvensizliği ortaya döküyordu. Herhangi bir büyük mesele karşısında polise başvurmaya hazır çok az Uruguaylı ve Arjantinli vardı. Her 10 Uruguaylı'dan 6'sı adaleti kendi elleriyle sağlıyordu ve bazıları atıcılık kulübüne devam ediyordu. ABD'deki kamuoyu yoklamalarında her 10 vatandaştan 4'ü, suçların yaygınlığı nedeniyle yaşam biçimlerini değiştirdiklerini kabul ediyor ve Rio Grande'nin güneyinde futboldan ve havadan konuşulduğu kadar soygunlardan, baskınlardan konuşuluyor. Kamuoyu endüstrisi yangına körükle gidiyor ve kamu güvenliğini kamu manyası haline getirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ama hakikat şu ki, gerçeklik daha fazlasını yapıyor. Gerçeklik şiddetin istatistiklerin itiraf ettiğinden çok daha büyüdüğünü söylüyor. Pek çok ülkede insanlar şikayette bulunmuyor çünkü polise güvenmiyor ya da ondan korkuyorlar. Uruguay basını görülmeye değer baskınlar gerçekleştiren çetelere süper çete ve üyelerinin arasında polis olanlara da poliçete adını veriyor. Her 10 Venezuela'lıdan 9'u polisin hırsızlık yaptığına inanıyor. 1996'da Rio de Janeiro polisinin çoğunluğu rüşvet teklifleri aldıklarını kabul etti. Bu arada şeflerinden biri polisin rüşvet almak için yaratıldığını düşünüyor ve suçu rüşvetçi ve şiddet kullanan bir polis isteyen topluma atıyordu. Latin Amerika'dan sıradan manzaralar. Devletler şirket olmayı bırakıyor ve polis olmaya yöneliyor. Başkanlar yabancı şirketlerin temsilcilerine dönüşüyor. Ekonomi bakanları çok iyi tercüme yapıyor. Sanayiciler ithalatçıya dönüşüyor. Giderek çoğalan çoklar, giderek azalan azların artıklarına daha da muhtaç. İşçiler işlerini kaybediyor, köylüler topraklarını kaybediyor, çocuklar çocuk olma haklarını kaybediyor, gençler inanma yeteneklerini kaybediyor, yaşlılar emekliliklerini kaybediyor, hayat bir piyango diye düşünüyor kazananlar. Uluslararası Af Örgütü tarafından elde edilen ve polisin kendi resmi kaynaklarından gelen bir rapor, Meksika başkentinde işlenen her suçun altısını üniformalıların işlediğini açıklıyordu. Bir yılda 100 suçluyu yakalamak için Washington'da 14 polis gerekiyor, Paris'te 15, Londra'da 18 ve Mexico City'de 1295 polis. 1997'de belediye başkanı kabul etti. Polisin aşırı rüşvet almasına izin verdik. Aşırı mı diye sordu Carlos Monsiváis. Neler oluyor? Polislerimiz rüşvetçi mi yoksa iyilik olsun diye mi çalışıyorlar? Çalıştırın şunları. Bu yüzyıl sonunda her şey küreselleşiyor ve her şey birbirine benziyor. Giyecekler, yiyecekler, yiyecek eksikliği, düşünceler, düşünce eksikliği, suç ve suç korkusu. Bütün dünyada suç rakamların söylediğinden çok daha fazla artıyor. Rakamlar çok fazla söylemelerine rağmen. 1970'ten beri kayıtlara geçen suçlar dünya nüfusundan 3 kat fazla arttı. Doğu Avrupa ülkelerinde tüketicilik komünizmi gömerken gündelik şiddet maaşların düşüşüyle aynı hızda arttı. 1990'larda Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Estonya'da bu oran 3 kat arttı. Örgütlü ve örgütsüz suç, çocuk suçlarının hiç olmadığı kadar arttığı Rusya'ya hakim oldu. Rus kentlerinin sokaklarında amaçsız dolaşan çocuklara unutulmuşlar deniyor. Evi olmayan yüz binlerce çocuğumuz var diye itiraf ediyordu yüzyıl sonunda Boris Yeltsin. ABD'de saldırı dehşeti en tumturaklı biçimiyle 97 sonlarında Louisiana'da kabul edilen bir yasaya tercüme edildi. Bu yasa otomobil sürücülerine kendilerini soymaya kalkışan hırsızları öldürme hakkı tanıyordu. Hırsız silahsız olsa bile. Tepkilerden kaçınmak için bu ateş saçan yaklaşımı televizyondan bütün dişleriyle gülümseyerek Louisiana Güzellik Kraliçesi haber verdi. Bu arada sıfır tolerans politikasıyla suçlulara sert darbeler indiren New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin popülaritesi görülmeye değer bir biçimde artmıştı. New York'ta suç oranı polisin tavrındaki sertleşmeyle ters orantılı olarak düştü. Canavarlık düzeyindeki bu baskı, iletişim araçları tarafından övgüler düzülen büyülü reçete, siyahların ve New York nüfusunun çoğunluğunu oluşturan azınlıkların üzerine kudurmuşça boşaltıldı. Sıfır tolerans hızla Latin Amerika kentleri için örnek bir modele dönüştü. Honduras'ta başkanlık seçimleri 1997, bütün adayların konuşmalarının ana teması suç ve hepsi korku içindeki nüfusa güvenlik vaat ediyor. Arjantin'de milletvekili seçimleri aynı yıl. Aday Norma Mirales ölüm cezası taraftarı olduğunu açıklıyor ama üzüntü duyduğunu da ekliyor. Bir mahkumu öldürmek çok az ceza çünkü acı çekmiyor. Kısa bir süre önce Rio de Janeiro Belediye Başkanı Luis Paulo Conde sürekli zincire vurmayı ya da zorunlu çalıştırmayı tercih edeceğini söylemişti. Çünkü ölüm cezasının çok hızlı olmak gibi uygunsuz bir tarafı vardı. Kanun dışında yaşayanların istilasını durdurabilecek bir kanun yok. Korkanların sayısı katlanıyor ve korkanlar kendilerini korkutan tehlikeden çok daha tehlikeli olabiliyorlar. Kendilerini tehdit altında hissedenler yalnızca bolluk içinde yaşayanlar değil. Kıtlık içinde hayatta kalmayı başaran sayısız insan, kendilerinden daha yoksul ya da daha umutsuzların pençe darbelerine maruz kalan yoksullar da hissediyor tehdidi. Gözü dönmüş kalabalık portakal çalan bir çocuğu canlı canlı yaktı başlığını atıyor gazeteler. 1979 ile 1988 arası Brezilya basını 272 linç haberi verdi. Yoksulların yoksullara karşı kör öfkesi, polis hizmeti için ödeyecek parası olmayan insanlar tarafından infaz edilen kıyıcı cezalar. 1997'de Guatemala'da gerçekleşen 52 linç vakasının failleri yoksullardı. 1986 ile 1991 yılları arasında Jamaika'da gerçekleşen 166 lincin aktörleri de. Bu arada bu 5 yılda hızlı tetikçi Jamaika polisi 1000'den fazla şüpheliyi öldürdü. Yapılan bir anket nüfusun üçte birinin suçluların asılması gerektiğine inandığını gösterdi. Çünkü ne halkın intikamı ne de polis şiddeti yeterliydi. 1997'de Rio de Janeiro ve São Paulo'da yapılan anketler halkın yarısından fazlasının kötü şeyler yapanların linç edilmesini normal karşıladığını gösterdi. Nüfusun büyük çoğunluğu alenen ya da gizli, kanun izin vermediği halde asker ve polislerin alışıldık katılımları ya da işbirliğiyle ölüm cezası uygulayan ölüm mangalarını alkışlıyor. Brezilya'da gerillaları öldürerek başladılar. Sonra yetişkin suçluları, sonra homoseksüelleri ve dilencileri, sonra delikanlıları ve çocukları. Silvio Cunha, Rio de Janeiro'da ticari bir birliğin başkanı, 1991'de şöyle düşünüyordu: "Favelalardaki bir genci öldürmek topluma faydalı bir hizmettir." Botafogo mahallesindeki bir dükkanın sahibi 2 ayda 4 kere saldırıya uğradı. Bir polis ona durumu açıkladı. Çocukları yakalamak bir işe yaramıyordu. Çünkü yargıç onları serbest bırakıyor, onlar da her gün tekrar bizi soymaya geliyorlardı. "Size bağlı," dedi polis ve işi bitirmek için uygun bir fiyata ekstra çalışma teklif etti. "İşlerini bitireceğim," dedi. "Bitirmek mi?" "Evet, bitireceğim." Tüccarların sipariş üzerine Brezilya'da otodefansa, öz savunma olarak anılmaktan hoşlanan yok edici gruplar şehirlerin temizliğiyle meşgul olurken, diğer silahşor arkadaşları da büyük toprak sahiplerinin hesabına topraksız köylüleri ve rahatsız edici diğer insanları delik deşik ederek kırların temizliğiyle meşgul oluyor. İsto E, 20 Mayıs 1998 dergisine göre Maranhão eyaletinde bir yargıcın hayatı 500 dolar, bir din adamı 400 dolar ediyor. Bir avukat öldürmenin maliyeti 300 dolar. Kiralık katil birlikleri hizmetlerini abonelere özel indirimlerle internet yoluyla sunuyor. Kolombiya'da sosyal temizlik grubu olduklarını söyleyen ölüm mangaları da gerillaları öldürerek başladılar ve şimdi tüccarların toprak sahiplerinin hesabına ya da kim iyi para verirse istediklerini öldürüyorlar. Üyelerinin çoğu üniformasız polis ve asker ama aynı zamanda da erken yaştan itibaren cellat olarak eğittikleri gençler var. Medellin'de 15 yaşındaki çocuklara kolay para ve güçlü heyecanlar sunan kiralık katil okulları faaliyet gösteriyor. Suç sanatları eğitimi gören bu çocuklar bazen iş olarak kendileri gibi açlıktan ölen başka çocukları öldürüyorlar. Yoksullara karşı yoksullar, alışıldığı gibi. Yoksulluk fazlasıyla küçük bir yorgan ve her biri kendi tarafına çekiyor. Kurbanlar önde gelen politikacılar ve ünlü gazeteciler de olabiliyor. Seçilen beyaza köpek ya da paket adı veriliyor. Genç katiller işlerinin karşılığını köpeğin önemine ve operasyonun riskine göre belirliyor. Yok ediciler çoğunlukla güvenlik satan şirketlerin yasal maskesi altında çalışıyor. 1997 yılının sonlarında Kolombiya hükümeti 3000 özel güvenlik şirketini denetlemek için 30 müfettiş görevlendirdiğini kabul etti. Önceki senede örnek bir teftiş gerçekleşmişti. Bir hafta süren incelemede bir müfettiş 400 otodefansa grubunu gözden geçirdi, tuhaf bir durumla karşılaşmadı. Halk düşmanı 1. 1997 Nisan'ında Brezilyalı televizyon izleyicileri bir oylamaya davet edildi. Silahlı bir saldırının genç failine nasıl bir ceza verilmeliydi? Ezici bir çoğunluğun oyu yok etme yönündeydi. Ölüm cezası oyları hapis cezalarının iki katıydı. Araştırmacı Vera Malaguti'ye göre Brezilya'da bir numaralı halk düşmanı modeli, kölelerin torunlarının torunları bir delikanlıydı. Favelalarda yaşar, okuma bilmez, funk müzik hayranıdır, uyuşturucu kullanır ya da parasını ondan kazanır, kibirli ve saldırgandır, en ufak bir boyun eğme işareti göstermez. Ölüm mangaları iz bırakmıyor, dokunulmazlık kuralı çok nadir bozuluyor, çok nadir bozuluyor sessizlik. Bir istisna Kolombiya'dan. 1991'in ortalarında Pereira şehrinde 70 dilenci delik deşik edilerek öldürüldü. Katiller tutuklanmadı ama en azından ikisi yönetici, 15 polis memuru disiplin cezası alarak zorunlu emekliye ayrıldı. Bir başka istisna Brezilya'dan. 1993 yılının ortalarında Rio de Janeiro'daki Candelaria Kilisesi'nin ön kapısında uyuyan 50 çocuk makineli tüfeklerle tarandı. 8'i öldü. Katliam dünya çapında yankı buldu. Uzun bir yargılama sonunda operasyonu sivil elbiselerle düzenleyen askeri polisler hüküm giydi. Bu adeta bir mucizeydi. Halk Düşmanı 2. 1998'in başlarında gazeteci Samuel Blixen esaslı bir karşılaştırma yaptı. Uruguay'ın en gösterişli suçlu çeteleri tarafından gerçekleştirilen 50 silahlı soygunun toplam ganimeti 5 milyon dolar değerindeydi. Bir banka ve bir finansçının tek bir kurşun atmaksızın tabancasız ve tüfeksiz yaptığı iki soygunun toplamı 70 milyon dolardı. Afanasio Jajaci, Sao Paulo tarihinde en çok oyu alarak eyalet meclisine milletvekili seçildi. Popülaritesini radyoda kazanmıştı. Hemen her gün elinde mikrofon vaaz veriyordu. Yeter artık sorunlar, çözüm vakti geldi. Aşırı dolu cezaevleri sorununa çözüm. Bu ıslah olmaz mahkumların hepsini yakalayıp duvara dizmeliyiz ve hepsini ateş toplarıyla yakmalıyız ya da bir bomba atmalıyız, boom, işte sorun çözüldü. Bu serseriler bize milyarlara mal oluyor. 1987 yılında Bel Chevigny ile röportajında Jajaci işkencenin çok iyi olduğunu açıklıyordu. Çünkü polis yalnızca suçlulara işkence yapıyordu. Bazen diyordu, polis suçlunun hangi suçları işlediğini bilmiyor ve döverek öğreniyor. Tıpkı kocanın karısına sopa atarken yaptığı gibi. İşkence diye bitirdi, gerçeği öğrenmenin tek yoludur. Daha eskiden 1252 yılında Papa Innocentio IV sapkınlığından şüphelenenlere azap çektirilmesini emrediyordu. Engizisyon 20. yüzyıl teknolojisinin endüstriyel mükemmellik seviyesini yükselttiği acının üretimini geliştirdi. Uluslararası Af Örgütü 50 ülkede elektrik şokuyla işkencenin sistemli olarak uygulandığını belgeledi. 13. yüzyılda iktidar hiçbir şey saklamadan açık açık konuşuyordu. Şimdi işkence yapılıyor ama söylenmiyor. İktidar kötü kelimelerden kaçınıyor. 1996 sonlarında İsrail Yüksek Mahkemesi Filistinli mahkumlara işkence yapılmasına yetki vererek bunu ılımlı fiziksel baskı olarak adlandırdı. Latin Amerika'da işkence yasal baskı olarak adlandırılır. Adli suçlular ya da adli suçluya benzeyenler ülkelerimizin karakollarında her zaman baskı görürler. Bu gelenektir, normal karşılanılır. Polis, askeri diktatörlüklerin politik tutuklulara uygulamış oldukları işkencelerin aynılarını uygulayarak suçları itiraf ettirir. Farklı olarak o dönemin politik tutuklularının büyük bölümü orta sınıftan, bazıları da üst sınıftan geliyordu ve sosyal sınıf bazen bu tür durumlarda dokunulmazlık sağlayan tek sınırdır. Askeri dehşet zamanlarında insan hakları örgütlerinin başını çektiği suç duyurusu kampanyaları her zaman ahşap çanlar gibi duyulmadan kalmadı. Diktatörlüğe boyun eğmiş ülkelerdeki kapalı bir çevrede ve hatta evrensel iletişim araçlarında belli bir yankı buldu. Ama şimdi adli suçlulara kim kulak verir? Onlar sosyal olarak değersiz, hukuksal olarak görünmezler. İçlerinden biri işkence gördüğü için suç duyurusunda bulunma deliliğine kalkışırsa, polis onu yeniden aynı muameleye alır, hem de kat kat şiddetle. İğrenç cezaevleri, konserve sardalya gibi istiflenmiş tutuklu, büyük çoğunluğu hükümsüz tutuklular. Çoğu davaları bile görülmeden, neden olduğunu bilmeden oradalar. Eğer karşılaştırılırsa Dante'nin cehennemi Disney işi kalır. Bu kaynayan cezaevlerinde sürekli isyanlar patlıyor ve düzenin güçleri, düzensizleri kurşunlarla püskürtüyor, öldürebildikleri herkesi öldürüyor, böylece yer sıkıntısı sorunu biraz hafifliyor. 1992'de Latin Amerika'nın en kalabalık cezaevlerinde 500'den fazla tutuklu isyanı oldu. Yığılma meselesinden çok daha büyük meseleler yüzünden. İsyanlardan geriye hemen hepsi soğukkanlılıkla infaz edilmiş, 900'den fazla ölü kaldı. 5. ayrımın sonu sayfa 88.